Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Mika adı Rab gibi kim var anlamına gelir. Kim Tanrı gibidir anlamına gelen Mikail yani baş meleğin ismiyle aynı kökten türemiştir. Kutsal kitapta birçok Mika'dan söz edilmektedir ama bu adamdan yani Moresetli Mika olarak söz edilen Mika'dan Mika 1. bölüm 1. ayette bahsedilir. Çünkü Yaruşilim'in 35-40 kilometre kadar güneybatısında olan Laçiş yakınlarındaki Moreşet Gat'tadır. Mika 1. bölüm 14. ayetten bunu çıkartıyoruz. Kutsal kitaptaki diğer Mika'larla karıştırılmamalıdır bu. Mika, Yeşaya'nın zamanında yaşadı yani 8. yüzyılın son kısmıdır bu. Ve Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hıskiya'nın egemenlikleri zamanında peygamberlik etmiştir. Mika 1. bölüm 1. ayet bize bu veriyi verir. Samiriye kuzeyindeki İsrail krallığının ve Yeruşalim'de güneydeki Yahuda krallıklarının başkentiydi. Mika güneydeki krallıktan olduğu halde peygamberliğinin büyük bir kısmı kuzeydeki krallık hakkındadır. Ulusa kuzeydeki krallığa Asur tarafından saldırıldığı sırada seslendi. Güneydeki krallığa da saldırıldığı halde Asur'da sürgüne götürülenler kuzeydeki krallıktakilerdi. Mika, Yeşaya, Hoşaya ve Amos olmak üzere 3 başka peygamberle aynı zamanda yaşamıştır. Yeşaya ile arkadaş olduğu bellidir ve peygamberliğine minyatür Yeşaya adı verilir. İkisi arasında çarpıcı benzerlikler bulunur. Mika birçok insanın küçük peygamberler arasında en sevdiği peygamberdir. Stil bakımından en dikkat çekici kitaplardan birisini yazmıştır. Mika etkili, dokunaklı ve yumuşaktı. Gerçekçiydi ve olayları bir muhabir gibi aktarmaktaydı. Bu kitapçıkta Tanrı'nın sonsuz şefkatini yargılarıyla birleştiren nefis bir güzellik bulunmaktadır. Mika şiddet, yozluk, hırsızlık, açgözlülük, fazlasıyla maddeci olma, ruhsal iflas ve evlilik dışı seks gibi şeyleri kınar. Ona rahatlıkla şehir peygamberi adı verilebilir. Mika'nın konusunu anlamak çok önemlidir. Geleneksel olarak Mika bir yargı peygamberi olarak düşünülür. İlk 3 bölümde yargı üzerinde büyük bir vurgu olduğundan bu doğru gözükür. Ancak ilk 3 bölüme bakınca böyle gözükmese de son 4 bölüm teselli edicidir. Büyük sorusu kutsal kitabın en güzel parçalarından biridir. Senin gibi kim var? Yani Tanrı gibi kim var? Mika'ya okudukça onun bu konuyu fazlaca vurguladığını görüyoruz. İlk 3 bölümde bildirmede tanıklıkta Tanrı gibi kim var sorusu karşımıza çıkar. 4 ve 5. bölümlerde peygamberlikte, tesellide Tanrı gibi kim var'a dönüşür bu soru. 6. bölümde yalvarmakta Tanrı gibisi yoktur der ve son olarak 7. bölümde bağışlamada Tanrı gibi kim var diye sorar. Mika'yı harika yapan da budur. Kitabın ana konusu Tanrı'nın yargısı ve kurtarışıdır. Bana göre anahtar ayet senin gibi suçları silen, halkından arta kalanların baş kaldırılarını bağışlayan başka Tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın çünkü merhametli olmaktan hoşlanırsın diyen Mika 7. bölüm 18. ayettir. Tanrı günahtan nefret eder ama günahlıyı sever ve onları kurtarmayı ister. Tanrı yargılamaktan hoşlanmaz ama kutsal bir Tanrı olduğundan ve günahtan nefret ettiğinden her asiliği ele alacaktır. Başka türlü davranamaz. Ama yine de günahlı insanı sever, onları kurtarmayı ister ve eğer imanla kendisine gelirlerse onları kurtarır. Bu kitapçık ilginç bir şekilde bölümlere ayrılabilir. Peygamberliğin daha doğal bir ayrımı Mika'nın her biri dinleyin diye başlayan 3 mesaj verdiğinde görülür. Mika 1. bölüm 2. ayette, 3. bölüm 1. ayette ve 6. bölüm 1. ayette bu görülmektedir. İlk mesaj herkesedir. İkinci mesaj özel olarak İsrail önderlerine hitap eder. Üçüncü mesajı ise tövbe edip Tanrı'ya dönenlere kişisel seslenişidir. Ana hattın Tanrım senin gibi kim var sorusu olduğunu söyledim. İlk olarak 1, 2 ve 3. bölümlerde geçmiş günahlar için gelecekteki ceza konu edilir. Bunu 3 temel bölüme ayırabiliriz. 1. bölümde peygamberin Samiriye aleyhindeki ilk mesajı Yeruşalim'e ulaşır. 2. bölümde peygamberin ikinci mesajı belirli günahları tanımlar ve 3. olarak peygamberin mesajı liderleri günahlarından ötürü suçlar. İkinci ana bölüm ise peygamberliktir. Geçmiş vaatlerden ötürü gelecekteki görkem 4 ve 5. bölümlerin ana konusunu oluşturur. Son günler hakkındaki peygamberlik 4. bölümde ve 5. bölümde Mesih'in ikinci gelişinden önceki ilk gelişi hakkındaki peygamberliği görürüz. Son olarak yalvarma vardır ki bu kurtarılmadan ötürü şimdiki tövbeyi de içerir. 6. bölümde ve 7. bölüm bağışlama konusundadır. Tanrı'nın kim olduğu ve ne yaptığından ötürü bütün kötülüklerin bağışlanması 7. bölümde konu edilmektedir. Mika 1. bölüm 1. ayette Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında Rab, Moreşetli Mika'ya Samiriye ve Yeruşalim'le ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi der. Samiriye kuzeydeki krallığın başkentiydi. Şehir ilk olarak İsrail kralı Omri tarafından inşa edilmişti ve putperestliğin merkeziydi. Orası Baal'a bir tapınak inşa eden Ahav ve İzabel tarafından oldukça ünlü yapılmıştı. Şehir çok güzel bir yerdeydi ama günümüzde harabedir. Moreşetli Mika sözü Mika'nın Yeruşalim'in güneybatısında yer alan Gat'ın Moreşeti'nin içinde olduğu anlamına gelir. Yahuda krallığında olduğu halde her iki krallığa da peygamberlikte bulundu. Mika'nın zamanında yaşayan Yeşaya güneydeki krallığın peygamberiydi ve belki de Mika büyük bir olasılıkla genç bir delikanlı olduğundan Tanrı kendisini kuzey krallığına hitap etmeye yöneltmişken Yeşaya'nın da güney krallığıyla ilgileneceğini düşünmüştü. Mika'yı hiç yanlış anlamıyoruz çünkü kime hitap ettiğini çok açık bir şekilde bildirir ve net yazar. Peygamberin ilk mesajı Mika 1. bölüm 2. ayetten itibaren karşımıza çıkmaktadır. Ey halklar hepiniz duyun. Ey dünya ve bütün içindekiler dinleyin. Egemen Rab kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek der. Ey halklar yani tüm insanlar hepiniz duyun der. Bu bugün tüm insanları da içermektedir. Mika'nın bize verecek bir mesajı var. Bütün peygamberler gibi çoktan geçip gitmiş belirli bir duruma hitap ettiği halde mesajı günümüz içinde uygundur. Çünkü ortaya konulan belirli ilkeler bulunmaktadır. Mika insansal yönetimin felsefesini bize iletir. Hükümette sahte ve gerçek otoriteyi ele alır. Tanrı'nın sevgi ve doğruluk, adalet ilkesinde yürümeyen insanların yönettiği hükümetler işe yaramayacaktır der. Doğrusunu isterseniz hükümetlerin sorunu da budur. Aslında önemli özellik hükümetin biçimi değildir. Bir yöneticinin karakteri oldukça önemlidir. Başka doğru adamların olması da tabii ki önemlidir. Başka doğru adamlar olursa devlet işleri iyi yürüyecektir. Hem devleti yönetmekte hem de inanlar topluluğunu yönetmekte karakter sahibi insanlara ihtiyacımız var. Mika 3. bölümde bu konuyu ele alır. Mika 3. bölüm 11. ayette önderleri rüşvetle yönetir, kahinleri ücretle öğretir, peygamberleri para için falcılık eder, sonra da Rab bizimle birlikte değil mi? Başımıza bir şey gelmez diyerek Rab'be dayanmaya kalkışırlar diyor. Mika sahte peygamberlerin, sahte dinlerin, sahte liderlerin olduğuna işaret eder. Ey dünya ve bütün içindekiler dinleyin. Çoğumuz bu dünyada olduğumuzdan Mika burada hepimizden söz eder. Rab kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek. Mika Tanrı'yı söyleyeceği şeyde tanık olmak üzere çağırmaktadır. Rab kendi kutsal tapınağından diyor. Rab şimdi olduğu gibi kendi kutsal tapınağı cennetteydi o zaman da. Mika 1. bölüm 3. ayette işte Rab yerinden çıkıp gelecek. Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek diyor. Birçok bakımdan korkutucu olduğu halde kullanılan dil çok güzeldir. Dağ doruklarında yürüyecek. Yüksek yerlerin putlara tapınılan yerler olduğunu hatırlarsınız. Putlar tepelerin üstünde, dağların üst tarafındaki koruluklarda kurulurdu. Ayrıca o zamanlarda şehirler de yüksek yerlere kurulmaktaydı. Hem Samiriye hem de Yeruşalim dağlara kurulu şehirlerdi. Rab İsa bir tepeye kurulan bir şehrin saklanamayacağını söylemişti ve şehrin etrafındaki bölgede büyük bir etkisi vardı. Şehir hükümetin başkenti olduğunda sadece etrafındaki bölge üzerinde değil, sık sık bütün dünya üzerinde büyük bir etki yaratırdı. Geçmişteki ve zamanımızdaki büyük şehirler hep böyle olmuştur. Ayrıca şehirler büyük günah merkezleri halindeydi. Bu nedenle Tanrı yargıyla üzerlerine geliyor. Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek ya da dağ doruklarını ayaklarının altında çiğneyecek. Mika 1. bölüm 4. ayette. Dağlar onun önünde ateş karşısında eriyen bal mumu gibi eriyecek. Vadiler bayır aşağı akan sular gibi yarılacak diyor. Bu ayet volkanik bir patlama ve depremin bir resmidir. Kutsal kitapta aynı dili Hakimler kitabında Habakuk'ta görüyoruz. Örneğin 18. mezmur 7 ila 10. ayetler arasında da şöyle der. O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı. Titreyip sarsıldı dağların temelleri çünkü Rab öfkelenmişti. Burnundan duman yükseldi. Ağzından kavurucu ateş ve korlar fışkırdı. Kara buluta basarak gökleri yarıp indi. Bir keruva binip uçtu. Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi der bu ayetlerde. Burada mecaz kullanıldığı halde olup bitenlerin çok iyi, gerçek ve tam bir resmini görürüz. Bu da havayı ve doğal güçleri neyin ya da kimin yönettiği sorusunu ortaya çıkartır. Doğayı, depremleri, volkanları ve havayı yöneten Tanrı'dır. Ben Tanrı'nın ulusları ve halkları yargıladığına ve bunların uyarılar olduğuna inanıyorum. Örneğin Türkiye'yi düşünelim. Özellikle batı kıyılarını ve Efes ve Bergama gibi bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun en önemli merkezlerinden olan büyük şehirleri düşünüyorum. Şimdi harabe halindeler. Neden orada şimdi büyük bir nüfus yok? Sadece küçük kasabalar var çünkü o bölgeler deprem bölgeleridir. Deprem kuşağı olduğu için oralarda büyük oranda insan yok diyeceksiniz, haklısınız. İnsanların her zaman deprem kuşaklarına kalabalıklar halinde yerleşmeleri ilginç. Roma İmparatorluğu'nda en büyük nüfusun yaşadığı yer günümüz Türkiye'siydi ve ne olduğuna bakın. Tarihçiler bir depremin bu şehirleri yerle bir ettiğini ve insanların kaçmasına yol açtıklarını söyler. Buradan kendimiz için bir uyarı çıkartmalıyız. Tanrı yargılarını burada açıkça belirterek Mika 1. bölüm 5. ayette şöyle der. Bütün bunlar Yakup oğullarının isyanı ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak. Yakup oğullarının isyanından kim sorumlu? Samiriye değil mi? Yahuda'daki putperestlikten kim sorumlu? Yeruşalim değil mi? Gördüğünüz gibi her iki krallığa ve onların başkentlerine hitap eder. İsrail'in başkenti Samiriye ve Yahuda'nın da yani Yakup'un başkenti de Yeruşalim'di. Yakup'un başkaldırısı nedir? Ya da daha doğrusu Yakup'un başkaldırısından kim sorumludur? Yanıt Samiriye değil mi? Yahuda'nın putperestliğinden kim sorumlu? Yeruşalim değil mi diyor. Peygamber suçu başkentler olan Yeruşalim ve Samiriye'ye gönderir. Yeruşalim Tanrı'ya tapınmaları gereken yerdi. Mika'nın zamanındaki sorun Samiriye ve Yeruşalim'in yozlaşmış olması ve Tanrı'nın onları yargılayacağıydı. Şimdi ilk çarpıcı bildiriye geliyoruz ve bu oldukça uzun. Bu bölümün devamı boyunca 6. ayetten 16. ayete kadar şöyle devam eder. Son günlerde gerçekleşecek büyük yıkımın minyatür bir resmi. Mika'nın 4. bölümüne geldiğimizde son günlerde gerçekleşecek yargı konusuna da geleceğiz ama burada Mika'nın 1. bölümünde Asur'un Samiriye'yi yok ettiği yerel bir yargıyı görürüz. Mika 1. bölüm 6. ayette bu yüzden Rab Samiriye'yi kırdaki taş yığınına bağ dikilecek yere çevireceğim diyor. Taşlarını vadiye döküp temellerini aşacağım. Bugün Samiriye bir harabedir ve sadece hem Ahab ve İzabel'in zamanında kurulan yerlerin hem de Romalılar tarafından bina edilen yerlerin yıkıntılarını orada görebilirsiniz. Mika 1. bölüm 7. ayette bütün putları paramparça edilecek. Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak. Samiriye'nin bütün putlarını yok edeceğim. Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar yine fahişelere ücret olacak diyor. Sözü edilen yüksek yerlerin putların durduğu ve en alçak türde tapınmanın gerçekleştiği yerler olduğunu hatırlatmak isterim. Örneğin Moleke tapınmada put çocukların kurban edildiği kızgın bir fırını oluşturuyordu. Bu gerçekten korkunçtur. Ve putperestlikle bağlantılı olan en çirkin ahlaksızlıklar yine buralarda gerçekleşirdi. Yani din ve evlilik dışı seks aynı şeydi. Günümüzde de şeytana tapınma ve bilinmeyenin dallarında yine aynı şey gözlemlenmektedir. Ve fahişelere verilen armağanlar yakılacak diyor. Armağanlar sözü ilginçtir. Putların tapınaklarına verilen pahalı kaplardan söz edilir. Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar yine fahişelere ücret olacak. Bu putperest şehirlerin merkezinde temel nokta seksti. Örneğin Korint'te şimdi artık Akropol'un üzerinde Afrodit'e tapınılırken binlerce Vestal bakirelerinin olduğu bilinir. Bu Vestal bakireleri fahişeydi. Seks dinin bir parçasıydı. Bir adam bu tapınma yerlerinden birine gittiğinde para ödemesi gerekirdi. İster tapınaklarda, ister açık havada olsun bunlar gelenek gibi çalışırdı. Olup bitenler din adı altında gerçekleşirdi. Fenikeliler ve Filistinliler böyleydi ve İsrail'de onların dinlerini kendisine mal edinmişti. Günümüzde aynı görüşe dönmenin çağdaş bir şey olması da ilginçtir. Adına yeni ahlak denilen şey Molek ve Baal'a tapınma ve antik çağlardaki diğer putperest dinler kadar eskidir. Dinin dünyaya bir bereket olmadığı noktasında ısrar etmemin nedenlerinden biri de bu. Dinin ne yaptığını görmek istiyorsanız Hindistan'a gidin. Dinleri bu harika insanları zavallı bir konumda tutar. Halk tamamıyla fakirlik içinde ve dinin zincirleriyle bağlıdır. Mesih inancı tabii ki bir din değil, bir kişidir. Bu da Rab İsa'dır. Yuhanna 8. bölüm 36. ayette bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz der. Sizi günahlı olan şeylerden özgür kılabilir ve sizi dinin boyunduruğundan da özgür kılacak olan odur. Ayetin son kısmı fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar yine fahişelere ücret olacaktır. Mika bu ücretlerin yeniden günah için kullanılacaklarını söyler. Bu kaplardan bazıları belli ki Romalılar zamanında yeniden kullanılmıştı. O şehri yeniden bina ettiren Hirodes'tir. Şehrin yerini sevmişti yaşamak için hoş bir alandı ama orası da artık yoktur. Ve günümüzde harabe şeklindedir. En büyük günahları putlara tapmaktı. Günah listesinde bir numara olarak putlara tapmak vardı ama Mika başka bazı günahlardan da söz edecektir. Bölümün geri kalan ayetleri Mika'nın ağıtıdır. Mika, İsrail'in günahı ve bunun getireceklerinden ötürü derinden etkilenmiştir. Mika, sadece aylıkta çalışan biri değildir. Tanrı tarafından çağrılmış bir peygamberdir. Mika, Yeremya peygambere çok benzer ve yumuşak bir kalbe sahip olması da Hoşea peygamberi anımsatır. Eski antlaşma peygamberlerinin hepsi İlyas ya da Hezekiel gibi değildi. Tanrı Hezekiel'e görev verdiğinde onu küstah ve katı bir halka yolladığı hakkında kendisini uyarmıştı ama ben seni onlardan daha sert edeceğim dedi. Bu tür peygamberlere ihtiyaç vardı ve bu kişiler dobra dobra konuşabilirlerdi ama Tanrı'nın peygamberlerinden birçoğu çok yumuşak kalpliydi ve Mika da bunlardan birisiydi. Mika 1. bölüm 8. ayette ben Mika bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım. Çırılçıplak yalın ayak dolaşacağım. Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim der. Bir adam üstündekileri çıkarttığında bu büyük bir yas, büyük bir sıkıntı anlamına geliyordu. Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim diyor. Geceleri uluyan bir kurt ya da çakal sesi duyduysanız bunun ne derece kederli ve korkunç bir ses olduğunu da bilirsiniz. Eyüp peygamber de aynı deyimi kullanmıştı. Eyüp 30. bölüm 29. ayette. Çakallarla kardeş, baykuşlarla arkadaş olduk. Mika peygamber baykuş gibi öteceğini söylemişti. Onlar gibi kederli sesler çıkartacaktı. Yani bu adamın halka verdiği mesaj onu tıpkı Yeremya'nın verdiği mesajın kendisine etkilediği gibi etkiliyordu. Bu da Tanrı'nın sert bir mesajı vermekte ne tür birini kullanmayı istediğine bir örnek oluşturur. Mesaj sert olacaksa mesajı veren yumuşak kalpli biri olmalıdır. Neden? Çünkü Tanrı bir halkı yargılamadan önce onlara kendisinin neler hissettiğini bildirmeyi ister. Bu yüzden ağlayan peygamber Yeremya'yı gönderdi. Burada da ağlayan peygamber Mika'yı görüyoruz. Halk mesajını sonra da ağlayıp inlemesini duyduğunda Tanrı'nın günahları hakkında neler hissettiğini anlar. Tanrı ikinci değildir. Yargıdan zevk almadığı halde günahı yargılaması gerekir. Mika 1. bölüm 9. ayette çünkü Samiriye'nin yaraları onmaz. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandığı yıkım der. Yaraları şifa bulmaz, ulus dönüşü olmayan görünmez çizginin ötesine geçmiştir. Ben o çizginin nerede olduğunu bilmediğim halde onun var olduğunu biliyorum. Ve bir birey ya da bir ulus o çizginin ötesine geçtiğinde onları kurtarmanın olanağı yoktur. Tanrı merhametsiz ya da lütufsuz değildir ama bir birey ya da ulus günah işlemeye kararlıysa ve Tanrı'yı çok uzun bir süre duymazlıktan gelirse onlar için yargıdan başka bir şey kalmayacaktır. Yara iyileştirilemez bir haldedir. Artık Tanrı'yı duyamayacaklardır. Tabii ki Tanrı sözünü işitmekle Tanrı sözüne itaat etmek başka başka şeylerdir. Tanrı sözünü duyarsın ama buna itaat etmiyorsan bunun hiçbir yararı yoktur. Duymak ve itaat etmek birlikte olmalıdır. Çünkü Samiriye'nin yaraları şifa bulmaz diyor. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandığı yıkım. Senakerib'in önderliği altındaki Asur ordusu kuzeyden gelip kuzey krallığını biçmiştir. Güneyde Yeruşalim'in kapılarına kadar dayanmıştır o dönemde ve kral Hizkiya onların şehri alacağından korkmaktadır. Ama Tanrı Yeşaya peygambere Yeruşalim'in istila edilmeyeceğini ama bunun kendileri için bir uyarı olduğunu söyler. Yahuda uyarıyı bir süre için dikkate almıştır ama bir süre sonra bu uyarının etkisi yok olmuş ve putperestliklerine ve günahlarına geri dönmüşlerdir. Tanrı'nın İsrail'i yargıladığı gibi Yahuda'yı da yargılayacağı gün gelmiştir. Şimdi Samiriye ve Yeruşalim'den etkilenen 10 değişik merkezi şehrin adı verilir. Bunların hepsi haritada yer almaktadır ama liste kuzeydeki Samiriye ile başlar ve güneydeki Yeruşalim'e doğru ilerlemektedir ve Yeruşalim'i aşıp daha güneydeki şehirlerin ötesine de gider. İsimlerinin anlamları kelime oyunlarını ortaya koyar. Mika 1. bölüm 10. ayette bunu Gat'a duyurmayın, ağlamayın sakın, Beytofra'da toz toprak içinde yuvarlanın der. Bunu Gat'a duyurmayın, aynı Gat ağlama şehri anlamına gelir. Tanrı ağlama şehrinde ağlamayın diyor. Gat İsrail'in ezeli düşmanı Filistlilere aittir ve Tanrı yargının üzerine gelmekte olduğunu bilmelerine izin vermeyin diyor. Beyt Ofra'da toz toprak içinde yuvarlanın. Beyt Ofra toz şehri anlamına gelir. İnsanların başlarına toz koymaları ise en büyük üzüntü belirtisiydi. Bu şehrin yeri bilinmemektedir ama buradaki düşünce insanların kendi topraklarında ağıt yakmalarıdır. Mika 1. bölüm 11. ayette ey Şafir halkı çıplak ve utanç içinde geçip git. Sağananda yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar. Beytesel halkı yas tutacak, kesecek sizden yardımını diyor. Şafir güzellik şehri anlamına gelir. İnanın bana şehirde oturanlar öldüler ve şehrin kendisi de yok oldu. Öyle ki şehrin nerede olduğu bile bilinmiyor. Güzellik şehri artık güzel değil, utanç içinde geçip gitti. Sağanan'da yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar diyor. Sağanan yürüyüş şehri anlamına gelir. Yürüyüş şehri ise yürüyemedi. Bu şehrin de nerede olduğu bilinmiyor. Mika 1. bölüm 12. ayette Marot'ta yaşayanlar kurtarılmayı sabırsızlıkla bekliyor çünkü Rabbin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına dayandı der. Morat'ta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor. Morat adı acılık anlamına gelir. İyi bir rapor, iyi bir haber beklediler ama acı bir rapor aldılar. Rabbin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına dayandı. Asurlular Yeruşalim'in kapılarına doğru ilerliyorlardı. Mika 1. bölüm 13. ayette ey Lakiş'te oturanlar, atları koşun arabalara. Siyon kentini günaha ilk düşüren siz oldunuz. Çünkü İsrail'in isyanını örnek aldınız der. Lakiş bir at şehriydi. Burada atlar için büyük ahırlar vardı. Yeruşalim'in güneybatısında yer alan bir şehirdir. Putperestliğin güneydeki Yahuda krallığına ilk tanıtıldığı yer olan Filistlilerin ülkesine yakındır. Belli ki Lakiş, İsrail ile Yahuda arasındaki putperestlik bağlantısıydı. Atları koşun arabalara sözü atlardan söz eder ve buranın güneşe tapınmakta kullanılan atların tutulduğu bir yer olduğunu biliyoruz. Yunanların bile güneşe tapınmalarıyla bağlantılı olarak tanrıları Apollo'nun gökyüzünde bir arabaya bindiğine inandıklarını bilirsiniz. Tanrı bu putperestliği Yahuda'ya, güneydeki krallığa tanıttığı için Lakiş'i suçlar. Mika 1. bölüm 14. ayette bundan ötürü Moreşat Gat'a veda armağanları vereceksiniz. İsrail kralları Akziv kentinden boşuna yardım bekleyecekler. Moreşat Gat tabii ki Mika'nın doğup büyüdüğü yerdi. Güneydeki Yahuda krallığındaydı. Akziv kenti İsrail krallıklarına bir yalan olacak. Akziv yalan şehri anlamına gelir, yalan şehri de diğer şehirler gibi ismine yakışanı yapacaktır. İçinde yaşayan insanlar çok yalan söylerlerdi. Akziv ismi İbranice'de bir kış ırmağı ya da yalan anlamına gelir. Bunun nedeni İsrail'deki ırmakların bir Gediz ırmağına ya da bir Aras nehrine çok benzemesidir. Hatta bir keresinde yolculuk ederken bu nehrin üzerinden arabayla geçerken yanımda bir arkadaşım vardı. Kışın yağmurlu bir mevsimde bir ırmak taşıp köprülebilir ama kurak mevsimde içinde çok az su görürsünüz. Nehrin üzerinden geçerken arkadaşım burası bir ırmak için iyi bir yer dedi. Ben de evet öyle ve kışın burada bir nehir var diye yanıt verdim. İsrail'de böyle bir sürü kuru nehir yatağı vardı. Ama çölde ani bir su baskını onları köpürüp taşan nehirler haline getirebilir. Şimdi neden Akziv'in bir kış ırmağı ya da yalan anlamına geldiğini anlayabilirsiniz. Akziv şehri bir yalan şehriydi çünkü kuzeydeki krallığa yardım etmeye söz vermişler ama yardım etmemişlerdi. İsrail kralları Akziv kentinden boşuna yardım bekleyecekler o yüzden bu ayet. Mika 1. bölüm 15. ayette ey Mareşa'da yaşayanlar! Rab kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek. İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacaklar. Burada İsrail'e yardımın geldiğini ama o sırada verilmeyeceği imasını görürüz. Burada İsrail'in yüce önderi olarak tercüme edilen başka tercümelerde İsrail'in yüceliği de görülebilir. Ve kentinizi ele geçirecek olarak tercüme edilen kentinizi miras alacak olan olarak da çevrilebilir. Bu kapsamda İsrail'in yüceliği Davut'un soyundan gelen mirasçıdır ve bu tanıma uyan kişi de Rab İsa Mesih'tir. İsimlerden biri sadıktır. O sadık ve gerçek olandır ve onları kurtarmaya gelecektir. Yalan kentinden gelmeyeceği kesin ancak Mika'nın zamanında İsrail aldanmıştı ve aldatılmıştı. Asur ordusu kuzeyden gelip ülkelerini aldığında ona kimse yardım etmedi. Şimdi Mika İsrail'i bir ulus olarak yas tutmaya çağırır. Mika 1. bölüm 16. ayet. Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın. Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün. Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecekler. Asur İsrail'i ilk kez istila ettiğinde gençleri sürgüne götürdüler ve bundan ötürü halk yas tutmaya çağrılmıştı. Kendilerini kel yapmaları acılarını gösteren bir hareketti. Musa'nın yasasında kendilerine sakallarının uçlarını almamaları ya da sakallarını kesmemeleri söylendiği halde ulusa gelmiş olan günahtan ötürü üzüntülerini bu şekilde bildirmeleri kendilerine söylenmişti. Mika'nın zamanında yaşayan Yeşaya'nın bu adet hakkında söyleyecek bir iki sözü bulunur. Yeşaya 15. bölüm 2. ayette bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa, tapınma yerlerine çıktı. Moav halkı Nevo ve Medeva için feryat ediyor. İnsanlar saçlarını, sakallarını kesiyorlar. Bu ayet derin yas ve ağlayışı tanımlar. Anladığınız üzere çocuklarını kaybetmişlerdir. Bu Tanrı'nın onlar üzerindeki yargısına işaret eder.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve sen kalın.
Benim eskimdir, o tanrımdır.